Kıymetli dinleyenler, gönüllerin frekansı Erkam Radyo'da Hasbihal programımızı dinliyorsunuz. Ben Deniz Suğrulan Şen, Yusuf Goncagül dostumla beraber sunduğumuz Hasbihalimizde bu hafta da kıymetli bir konuğumuzu radyolarımızda ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sevgili Bülent Özdamam bizlerle birlikte. Bülent Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk, eyvallah.
Bugün Bülent Hocam'la hem filmler üzerine konuşacağız, kısa filmler üzerine konuşacağız. Hem yazarlık üzerine konuşacağız. Hem de Üsküdar Belediyesi'nin Medeniyet Okulu'ndan birazcık. Orada eğitmenlik yapıyoruz aynı zamanda.
Eyvallah.
Oradan o projelerden de birazcık bahsedebiliriz. Nasıl gidiyor hocam, iyisiniz?
Hamdolsun, Allah razı olsun. Uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Heybemizi doldurmaya çalışıyoruz.
Allah razı olsun. Bülent Hocam aynı zamanda avukat.
Eyvallah.
Değil mi hocam?
Evet, yani biraz arka planda kalsa da hukukçu hüviyetimiz de var.
Eyvallah. Hocam biz programlarda ilk bölüm olarak şöyle gelen konuğumuzu tanıma üzerine başlıyoruz. Bülent Özdamam kimdir? Neler yaptı? Neler yapıyor? Şöyle dinleyenlerimiz de sizleri daha iyi tanısın. Arzu edersiniz.
Eyvallah. Bendeniz önce edebiyata, özellikle öykü ve şiire olan merakımla başladım. Kültür sanatla ilgilenmeye. Ama bir yandan üniversite serüveni başladı, hukuk fakültesi. Hukuk fakültesinin bir olumlu katkısı şu oldu. Biraz daha kültür sanatla ilgilenebiliyorsunuz. Size böyle bir imkan tanıyor.
Bol bol okuyorsunuz.
Evet, yani hem sosyal aktivitelere katılmış oluyorsunuz. Hı-hı. Hem de bizatihi o çalışmaların içerisinde kendinizi buluveriyorsunuz. Dergicilik serüveni başladı. Hali hazırda devam eden, 3 yıldır devam ettirdiğimiz Ayasofya dergisi var. Ondan önce de çeşitli edebiyat dergileriyle yolumuz kesişti. Sonra mutfağında bulduk kendimizi. Edebiyata olan merakım beni sinemayla tanıştırdı. O çok önemli bir dönüm noktası oldu aslında. Şu anda çeşitli kısa filmler de çekiyorum. Sinema kritiği, sinema yazarlığı diyebileceğimiz çalışmalarım da oldu. Heybemi doldurup aslında nihai anlamda sinemanın mutfağında yer alıp eserler, ürünler vermeyi de istiyorum. İnşallah Allah nasip eder.
Hocam üniversiteyi İstanbul'da okudun.
Marmara Hukuk, evet. Marmara Hukuk mezunuyum.
Evet. Kısa filmler dedik, yazarlık atölyesi, yazı atölyesi dedik, Ayasofya dergisi dedik. Hepsini aslında başlıklar altında açacağız. Medeniyet Okulu dedik, hepsinden biraz bahsedelim. Ben Ayasofya dergisiyle başlamak istiyorum hocam. Nasıl oldu, nasıl başladı, şu an nasıl gidiyor, kimler yazıyor? Kültür sanat dergisi mi, edebiyat dergisi herhalde. Biraz bahsederseniz.
Şöyle, 3 yıl önce başladı. Yine beraberce edebiyat dergilerinde yazdığımız arkadaşımız Recep Terler'le bir kitap fuarında acaba böyle bir dergi çıkarabilir miyiz? Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını her ay, 2 ayda bir düzenli aralıklarla, çeşitli vesilelerle, bunun kültür sanat boyutuyla, tarih boyutuyla, politika boyutuyla ele alabilecek çeşitli önemli yazarlar, düşünürlerden röportajlar alarak, onların fikirlerini de alarak zenginleştirip her ay gündeme getirmekti amacımız. Hamdolsun bizim düşündüğümüzden de daha büyük noktalara geldi. Şu an 3. yılında 17. sayısı çıktı, Nisan-Mayıs sayısı olarak ve yaklaşık 65 şehirde temsilcilerimiz vasıtasıyla kitap evlerinde, gazete bayilerinde yer alıyor. Yurt dışında da Fransa, Almanya, Bosna Hersek gibi ülkelerde yine temsilcilerimiz vasıtasıyla gidiyor. Yeni güzel beyaz bir haber daha var. O da Ayasofya Çocuk Dergisi.
Çok güzel.
Ek olarak düşünüyoruz ama Ayasofya Çocuk biraz Ayasofya'yı gölgede bıraktı. İlk sayı olmasına rağmen ayrı bir dergi yolunda ilerliyor. İkinci sayısını şimdi hazırlayacağız. Uluslararası dergi fuarında, Sirkeci Dergi Fuarında da ayrıca çocuklarla beraber çeşitli etkinlikler, aktivitelerle yoluna devam ediyor. Yani bizim için de çok enteresan oldu. Ama inşallah çocukların da bereketiyle hem Ayasofya'ya hem kültür sanatı, edebiyata katkılarının olacağını düşünüyorum.
Hocam kaç tirajlı bir dergi Ayasofya? Kaç basıyor yani?
1500-2000 arasında değişiyor. 2 ayda bir çıkan bir dergi, hı hı, şu anda. Aynı zamanda dijital yayın da yapıyor. İnternet sitesinde de çeşitli çalışmalarımızı yayınlıyoruz. Ama matbu bir dergi. Şimdi Kültür Bakanlığı'yla beraber bir protokol imzaladık. Onun da çeşitli kütüphanelerinde yer alacak. Türkiye'nin çeşitli kütüphanelerinde de yer alacak.
Siz yazıyorsunuz, aynı zamanda yazı işlerinde katkı veriyorsunuz.
Evet, yazı işlerinde kültür sanat editörü diyebiliriz. Hı-hı. Kitap tahlili, tiyatro, kültür sanat etkinlikleri çalışmaları ve özelde de sinema yazıları yazıyorum ve onları editlemeye çalışıyorum. Gelen yazıları editöryal düzenlemeden geçirip yayına hazırlıyoruz diyelim.
Hocam dergi hakikaten zor. Biz Yusufçum Fatih'lerle beraber, evet. Fatih Mobiler'le beraber lisedeyken Yeni Soluk adında bir dergi çıkartmıştık. Bu 28 Şubat sürecinde son bulan Üsküdar İmam Hatip Lisesi'nin dergisini tekrar biz 28 Şubat sonrasında gündeme getirmiştik. Cenab-ı Allah öyle bir şey lütfetmişti bize.
Maşallah.
Hakikaten yani kapak tasarımından bir başlıyorsun, işte reklamına, içindeki yazıları bulmasından, yazıları takip etmeden tahsih yapmaya vesaire vesaire vesaire, arka kapağa gelene kadar hakikaten bayağı zor bir süreç.
Zahmetli ama zahmet, çok lezzetli.
Hakikaten ürün çıktıktan sonra dediğiniz gibi ortaya bir emek sarf ettiğiniz bir ürün ortaya çıktıktan sonra keyfe doyulmuyor yani hakikaten o ayrı bir şey yani.
Evet. Şimdi de hani bir parantez açmak gerekirse son sayımız da Ayasofya özel sayısı olarak çıkacak. Özellikle Mayıs ayı biliyorsunuz İstanbul'un fethi münasebetiyle, evet. Ayasofya'yı bir kez daha farklı bir boyutla gündeme getirmek istiyoruz. Nuri Pakdil'den tutun da Yusuf Kaplan'a, Nurettin Yıldız'a, işte dergimizde daha önce röportajı olan Kemal Sayar hocamız dahil birçok önemli yazar, düşünürün fikrini alarak onların bir anlamda soruşturma olarak derginin içerisinde yer almasını, sadece Ayasofya'ya odaklanan bir anlamda Ayasofya özel sayısı olarak 18. sayımızı çıkarmayı düşünüyoruz. Şu anda hala mutfaktayız. İnşallah nasip olursa dergi fuarına yetiştirip Mayıs ayında böyle bir özel çalışmamız da olacak.
Peki hocam, nasıl abone olacağız bu dergiye? Daha doğrusu abone kabul ediyor musunuz önce onu?
Tabii ki. Yani Ayasofya dergisinin sosyal medya hesaplarından veya ayasofyadergisi@gmail.com'dan direkt arkadaşlar irtibata geçebilirler, okurlarımız. O anlamda çalışan arkadaşlarımız var. Onlar detaylı bilgileri verirler kendilerine. Aboneliğimiz var tabii ki.
Evet, bir de Ayasofya çocuk çıktı dedik biraz önce. Hatırlıyor musun Yusuf'cum? Yine bizim bir çocuk albümü ağırlamıştık burada.
Evet. Grup Kıyam'ın çocuk albümü vardı.
Yani böyle bu tarz ürünleri duyunca yani geleceğimize yatırım olarak görüyorum ben bunları, evet. Bu ürünleri.
Tabii ki. Ben de şimdi Kutlu Çocuk programından geliyorum. Bu Kutlu Doğum programlarında çocuklara yönelik Bağcılar Belediyesi'nin yaptığı bir program. Orada çocuklara çeşitli sorular sorduk, işte Peygamber Efendimizle alakalı. Mesela bu yıl Kutlu Doğum teması güven toplumu, duymuşsunuzdur.
Evet.
Zaten hutbede de geçti. Yani Peygamber Efendimiz Emin ismiyle biliniyordu 40 yaşına kadar. Yani peygamberlik öncesinde zaten Emin olarak biliniyordu. Evet. Ve bir olay olduğu zaman hakem kim olsun diye düşünüldüğü zaman işte Muhammedül Emin. Yani o zaten dürüsttür ve doğrusunu söyler bize diye. Hakikaten bunu işledik biz çocuklarla. Hakikaten insan seviniyor böyle etkinlikleri görünce. Böyle yayınları, yapımları gördükçe. Oradan Medeniyet Okulu'na doğru geleceğiz herhalde, değil mi? Dergilerden girdik.
Evet.
Evet, çünkü Medeniyet Okulu'nun da bir dergi çalışması var.
Kendileri de bizleri dinliyorlar şu anda. Kendilerine selam ediyoruz. Medeniyet Okulu öğrencilerine, hocalarına.
Evet.
Zaten 3 hocası burada.
Evet, kadronun bir kısmı burada. Öğrencilerimizle de herhalde bu hafta yetişirse bu hafta yetişemezse önümüzdeki hafta yine hacimli, güzel, enteresan bir dergi olacak. Çünkü bülten diye yola çıkmıştık ama öğrencilerimizin şiirleri, denemeleri, araştırmalarıyla başlı başına aslında devam etmesi gereken bir dergi ortaya çıktı. Bizi hem şaşırttı hem sevindirdi. Umarım önümüzdeki zamanlarda da devam edecek bir çalışma olur. Medeniyet İnşallah. Okulu bülteni.
İnşallah.
Evet. Medeniyet Okulu'ndan bahsettik mi? Ben programın başını kaçırdım. Avrasya Tüneli'yle geldim ama ona rağmen biraz geciktim tabii.
Yok, daha henüz bahsetmedik Medeniyet Okulu'nun projemizden. Daha doğrusu Üsküdar Belediyesi'nin
şu anda
bizim içerisinde bulunduğumuz projede.
Evet, yayıncılık hayatına devam ediyoruz Bülent Özdaman'ın.
Ayasofya dergimizden bahsettik. Ayasofya Çocuk dergisi yeni çıktı. Taze taze. İkincisi çıkacak. Ondan bahsettik. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Günlerin Frekansı Erkam Radyo'da Hasbihal programına kulak veriyorsunuz. Bülent Özdaman konuğumuz. Ayasofya dergisini konuştuk. Aslında bir şiir arası verebiliriz hocam. Medeniyet okuluna geçmeden.
Evet.
Güzel olur.
Bülent yani... Özdaman aynı zamanda hani şiir yazdığı gibi güzel şiir de seslendiriyor. Ve ezgilerle de eşlik eder yani bugün herhalde, öyle tahmin ediyorum.
Yani çalışırım tabii sizin gibi olmasa da back vokal mi diyoruz ona?
Evet.
Back vokallik yapmaya çalışıyorum.
Evet, o zaman şiirle başlayalım geceye. Bu akşam güzel bir hasbihal olacak yani, beraber hasbihal ediyoruz. Zaten bizim formatımız böyle. Yani dinleyicilerin evlerine, arabalarına misafir oluyoruz. Türkiye'nin dört bir köşesinden, evet, dünyanın dört bir yanından belki. Bizleri dinleyenlere buradan selam ediyoruz. Aynı zamanda şiirler, ezgiler ve muhabbetle o sohbetimiz devam ediyor.
Eyvallah. Yani şiir demişken malum Miraç ve İsra hadisesiyle hem ilintili olmak üzere hem de Türkiye'nin hani Diyanet'in özellikle belirlemiş olduğu kutlu doğum münasebetiyle aslında peygamberimize adanan, peygamberimizle ilintili şiirler okumak sanki daha doğru olur diye düşünüyorum.
Naat-ı Şerif mi okuyacaksınız
ya? Bir anlamda evet, şairlerin naatı gibi düşünebiliriz. Bu şairin bir naat veya bir münacat yazıp yazmadığı pek bilinmez. Turgut Uyar'dan bir şiir okumak istiyorum. Birden hatırladık seninle buluşamadığımız günleri. Gel ey büyük bakış, yüce suskunluk, gel artık beri. Kentleri ve kasabaları ve köyleri çevirdik senin adına. Kapıları tutmaktan artık herkesin nasır oldu elleri. Olsun, daha da tutarız sen varsan düşüncemizde, ama gel. Tutarız karaları ve denizleri ve yaşayan yürekleri. Kendin karşı koydun yaptığın saraylara, zindanlara, tellere. Yine kendin kullan artık kendi yaptığın tüfekleri. Bozgun bir Şubat sensin, ekmek ve kan senden. Ekim sensin, nerende taşır büyütürsün, nerende sonsuz gelecekleri. Hatırla, kendini hatırlat, o büyük haklılığı denize giden. Hatırla, karada ve denizde onardığın her yeri. Hatırla, karada büyük taşları üst üste kodun. Hatırla, yürüttün can alıcı denizlerde cesur gemileri. Senin hüznün bir yazgıdır, bir eski zamandır. Büyüksün artık, büyük dirimine beni inandır. Bir değişmezlik sanırdın, çoktan beri her şey oysa. Bir vakitler güneyde öyle kötü kullanılmış ki, gecikmiş bilgeliğin yaşamış bir eski ağacı hatırlatır. Ki sen emzirirsin duyguyu, sen beslersin kalemleri. Sen yarattın, sendeyiz. Suyumuz, toprağımız, kanımız. Senden ey yüce bekleyiş, sanki bu kalın eller kimin elleri? Artık bize soluk ver, bizi besle, kendini hatırla. Ey biraz yavaş, biraz kutsal, beklerken az sevinçli. Seni bağışlamam, çünkü ben büyük bir dirim taşırım. Çünkü ben ey derim ve severim ey demeyi bilenleri. Biz bir aşk nedir biliriz seninle. Biz biliriz, ey kim varsa orada, o tek olanın adına çekin kürekleri.
Ağzınıza sağlık hocam.
Eyvallah.
Çok güzel bir naat-ı şerif, münacat olarak yazılmış herhalde.
Yani biraz Cenab-ı Hak'la ilintili ama alt metin okuması yapacak olursak Peygamber Efendimiz'e de işaretleri var. O bakımdan okuduk.
Sizin şiirle buluşmanız ne zamandır? Onu konuşalım belki biraz.
Ortaokul ve lisede yazıyordum. Fakat lisede özellikle sinemayla tanıştıktan sonra aslında yazdıklarımın şiirsel metin olduğunu, şiire çok yaklaşmadığını düşünmeye başladım ve kalemle şiir yazmak yerine kamerayla belki şiir yapılabileceğini düşündüm veya böyle çok bir güzel maceranın peşinde koşmaya başladım. Bilmiyorum, acaba mümkün olacak mı?
Evet, aslında hani bizim bir hocamız mı söylemişti, bir büyüğümüz söylemişti herhalde, tam hatırlamadım kimin söylediğini. Hani Kur'an-ı Kerim'de ikra diyor, oku. Sonra işte Hazreti Mevlana zamanında dinle demiş. Hani okumuyorsun bari dinle. Şimdi artık izle mi, izle dönemine mi geçtik acaba?
Seyret. Seyret. Olabilir belki. Evet. Ya da izle hani denilebilir, evet. Hı-hı. Sizin tabirinizde. Evet görsel çünkü, bir çağdayız çünkü.
Hani şiirin yeri her zaman iyidir, büyüktür, yücedir. Ama baktığımız zaman hakikaten gençler ne kadar şiir okuyor, ne kadar ilgileniyorlar bir şiir okuduğumuz zaman. Ama o şiirsel şeyi videoya taşıdığımız zaman, görselliğe taşıdığımız zaman ne kadar ilgileniyorlar, ilgilerini çekiyor. Bunu bir tartmak lazım belki. Belki şiire yönlendirecek değil mi yapımlarla?
Şöyle bir sinema akımı var, şiirsel sinema. Hı-hı. Yani sadece yerli Türkiye sinemacılar değil, Avrupa'dan veya Asya'dan önemli büyük sinemacılar böyle iddialarda bulunmuşlar. Sinemanın aslında şiirin başka bir formu, başka bir hali olduğunu söylüyorlar. Aslında kameranın sonucundaki o görüntülerin şiirsel bir form, şiirsel bir hal olduğunu söylüyorlar. Ben de ona inanıyorum. Evet, günümüzde gerçekten şiir halinde, şiir formunda filmler yok değil, var.
Evet, eyvallah. Sinema ve şiir birleşti diyorsunuz hayatımızda lise yıllarından itibaren.
Ondan sonra epey bir film seyretmeye başladım. Bir doyumsuz, adeta okyanusun tuzlu suyunu içer gibi. Sinemayla olan bağımı derinleştirdikçe aslında zihnimdeki senaryoların, hikayelerin filme dönüşebilmesini düşündüm. Böyle bir imkan olur mu acaba diye düşündüm. Birkaç kısa film denemem oldu. Hatta bunlardan bir tanesi de Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifiyle ilintiliydi. Yine 3. Uluslararası Siyer Kısa Film Yarışması'nda, Siyer Vakfı'nın düzenlediği Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması'nda finale kalmıştı. Bu da aslında beni biraz daha umutlandırdı. Zihnimdeki başka senaryoları da aslında filme dönüştürmem için bir cesaret verdi. Nasip işi tabii, sanat diğer her şey gibi nasip işi. Cenab-ı Hak nasip ederse rüyalarımızı, senaryolarımızı filme dönüştürmeye çalışacağız, bakalım.
İnşallah. Yani o noktada ben de filminizi izledim. Hem o finale girmiş olması, hem de hakikaten anlattığı şeylerin açısından güzel bir film, kısa film. Bu noktada hani aslında düşünceler akla geldiği zaman hemen böyle çekmek gerekiyor değil mi? Biraz da bilmiyorum, o proje nasıl oluştu aklınızda?
Tabii hani az önce bir şiir seslendirdik. Şiirin de elbette kendi içinde zorlukları vardır ama sinemanın araç anlamında da zorlukları var. Yani bir kalem, bir kağıt yetmiyor. Kamera gerekli, mekan gerekli, oyuncular gerekli, başka alet ve edevatlar da var. Pahalı bir sanat.
Tek başına olmuyor.
Tabii diyorsunuz. Herkesin harcı değil. O yüzden hani aklınıza gelen senaryoları belki not etmek gerekiyor ama o bazen yıllarca bekleyebiliyor. Bir roman, hikaye, şiir gibi değil. Yani edebiyatın araçları biraz daha kolay ürün çıkmasını sağlıyor ama sinemanın araçları, tabii günümüzde dijital ortamlar biraz onu kolaylaştırdı ama yine de hala kendi içinde zorlukları var sinemanın, ürün koymak açısından. Evet. Ama yine de içinde derdi olan, meramı olan o maceranın peşinde muhakkak koşacaktır. Bir şekilde bulup buluşturup onu gerçekleştirecektir. O da nasip işim.
Yani şu anda mesela belki lisede, üniversitede olan arkadaşlar, dinleyiciler bizleri dinliyorlar. Hani belki yıllar sonra, 10 sene sonra, 15 sene sonra değil mi? Bir üretim içerisine girecekler. Artık hangi sektörde olursa olsun. Hani sanat anlamında olursa bir sinema belki. Sinema üzerinden gidelim mesela. Biriktirdikleriyle, yıllardır biriktirdiklerini bir yere aktaracaklar değil mi? Bu noktada üretim anlamında da birikme şeyi önemli herhalde değil mi? Okuma ve gözlemleme.
Tabii ki. Yani ben mesela hukuk fakültesindeydim ama hani edebiyatla niye uğraşıyorum, sinemayla niye uğraşıyorum demedim. Çünkü bu hayata dokunan alanlar bunlar ve zarar vermekten ziyade insanın ufkunu açtığını düşünüyorum. Bambaşka hayatlara tanık oluyorsunuz. Hayata bambaşka perspektiflerden, açılardan bakmış oluyorsunuz. Mümkün olabildiğince bence kültür, sanat, edebiyat, şiir ile ilgilensinler. Her alanı olabilir. Hangileri karakterine uygunsa artık. Tiyatro da olabilir bu. Bambaşka bir zenginlik katacaktır. Yarın öbür gün iş hayatına atıldıklarında monoton, sıkıcı veya tek düze bir hayattan kendilerini de alıkoymuş olurlar. Ve daha renkli, daha dinamik, daha verimli bir hayat tarzı oluşturmuş olacaklar, inşa etmiş olacaklar diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Yani hobilerden biraz bahsedebiliriz belki. Hatta geçen hafta konuk aldığımız Harun Kırkıl isimli bir yazar abimiz. O da kendisi 4-5 senedir klasik kemençeyle uğraşıyor.
Öğretmen aynı zamanda.
Aynı zamanda öğretmen. Değerler eğitim öğretmeni, din bilgisi öğretmeni. Yani bunu benim eğitimde de çok faydasını gördüm diyor. Ve yani ben okuldan geliyorum diyor. Biraz böyle hani bir yorgunluk olur diyor. Onu ben çalıyorum diyor 1-2 saat.
O bile dinlenme.
Bununla böyle kendimi dinç, yeni bir güne başlamış gibi hissediyorum diyor. Hani buradan hani bizi dinleyen arkadaşlara nacizane tavsiye etmiş olalım. Hani her zaman hani Kur'an-ı Kerim'de de söyleniyor ya, hani bir işten yorulduğun zaman başka bir işle dinlenin. Yani bu noktada belki böyle bir değerlendirme yapabilir miyiz acaba?
Kesinlikle, çok güzel bir bakış açısı oldu. Aynen öyle. Evet.
Evet, yani mesela kitap okuyoruz, dinlenelim diye belki bir enstrüman, değil mi?
Veya bir hat.
Veya hatta şiir okuyorsun, romanla dinlen, değil mi mesela? Belki okuma anlamında bile, tarz değiştirme bile insanı tabii dinlendirir.
Ki bizim medeniyetimiz, mesela medeniyet okulu dedik, medeniyetimizin köklerinde yani normal işte çiftçilikle uğraşan bir insan bile böyle naif, kendisini gerçekten yetiştirmiş bir anlamda geleneksel İslam sanatlarının biriyle, birkaçıyla uğraşıyordu. Padişahlarımız hakeza öyle, devlet büyüklerimizden mesela hakim, işte kadı olanlar, bir bakıyorsunuz anatomiyle ilgilenmiş, musikiyle ilgilenmiş. Medeniyetimizde de böyle bir zenginlik de var. Yani hobi olarak değil de aslında her ikisinde yaşamında,
evet,
farklı farklı frekanslarda, boyutlarda bulundurmuşlar.
Yani biraz önce ayetle örnek verdi ya Yusuf. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ya, iki günü eşit olan ziyandadır diye yani.
Kesinlikle.
Hakikaten hayata farklı farklı şeyler katmak, dediğiniz gibi, hem kişi için de renk oluyor ve başka bir şeyle dinlenmiş oluyoruz yani.
Evet.
Ama buradaki yani çok ince bir nüans var burada. Sevdiği bir şeyle ilgilenmesi gerekiyor yani. Sevmediği bir şeyi de hobi olarak işte dayattığı zaman kendine, ya ben bunu yapayım işte zorunlu olarak, işte bu varmış, bu saate uyuyor, gideyim bunu yapmaya çalışayım dediği zaman, o zaman da kendine zulmetmiş oluyor.
Evet. Ama burada da şöyle bir sıkıntı da oluyor. Hiçbir şeyi sevmemeye başlıyor bu sefer öğrenci. Buna alışıyor. Yani neyi seveceğimizi de araştırmamız lazım. Özellikle yani hani lise, ortaokul çağlarında. Yani deneyelim biraz. Olmuyorsa tamam, demek ki bunu sevmiyoruz. Tamam, yeteneğimiz de yok belki.
Sen neyle başlamışsın herhalde mesela?
Yok, ben gitarla başlamışım.
Sen gitarla mı başlamışsın? Neyle abi mi başlamışsın?
Evet. Ben direkt tutturmuşum. Evet. Yani bu da önemli. Tabii denemek gerekiyor. Yani çünkü hayat uzun. Yani kimisi görüyoruz. Yani sadece Türkiye'de değil bu örnekler. Hani yurt dışında da adam mesela belki uluslararası ilişkilerde okuyor, yüksek lisans yapıyor ama bir yerden sonra sıkılıyor veya bu bana göre değilmiş diyor. 30 yaşından sonra, 35 yaşından sonra farklı bir meslek dalına geçebiliyor.
Şu anda Yusuf,
bu insan biraz kendini tanıması biraz zor olabiliyor çoğu zaman. Veya insan değişiyor, değil mi? Bilmiyoruz.
En kolay meslek değiştirdiğimiz çağdaymışız abi.
Öyle mi?
Şu anda yani
2-3 senede bir diye ya, öyle bir aralık vardı.
Hani herkes için geçerli değil ama çok kolay meslek değiştiriliyor. Yani bir mesleği bir insan yapıyor mesela, bir anda farklı, aynı kurum içerisinde bile rotasyonla farklı şeylere, farklı işlere dönebiliyoruz yani.
Ben biraz zamanımızla alakalı olduğunu düşünüyorum onun. Hani uzmanlaşma o kadar daraldı ki, o kadar özelleştirildi ki meslek dalları, meslek grupları. Bu biraz artık insan fıtratına uymadığından, ters olduğundan dolayı da olabilir diye düşünüyorum.
Çünkü yanlış meslek seçimi de olabilir hocam. Yani.
O da var. Evet, yani kendimizi tanımak da çok zorlaştı artık.
Hı hı.
Yani nefsini bilmek, Rabbini bilmek, kendini bilmek modern zamanlarda hakikaten çok zor.
O yüzden tek bir alanda uzmanlaşmak, evet, doğru, seveceğimiz bir alanda uzmanlaşmak. Ama onu destekleyici bir veya birkaç hobiyle de, hani büyükler eskiler bilezik dermiş ya, altın bilezik. Bir meslek öğrendin, bir hobi öğrendin, kolunda altın bilezik olarak dursun evladım dermişler. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, gönüllerin frekansı Erkam Radyo'da Hasbihal programına kulak veriyorsunuz. Bülent Özdaman konuğumuz. Ayasofya dergisinden bahsettik, Ayasofya çocuktan bahsettik, yazarlık ve kısa filmlerden bahsettik. Hobilere kadar geldik şu anda.
Evet, oradan medeniyet okuluna
evet,
bağlayalım.
Tam ona bağlayacağız zaten. Ama bağlantıyı tabii nasıl yapacağız? Benim hobim Yusuf Goncagül kardeşimizin gitar ve benim ney hobimizle.
Sizin mesleğiniz artık. Yani.
bir ezgi arası vereceğiz kıymetli dinleyenler. Ardından medeniyet okuluyla beraber olacağız inşallah.
sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gece Muhammed'e çalaptan geldi Burak. Bir gece Muhammed'e çalaptan geldi Burak. Seni okur Zülcelal, ne durursun kıl hazır, ne durursun kıl hazır. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Burak'tan indirdiler, hep melekler geldiler, Burak'tan indirdiler. Yüzünü döndürdüler, ol dem yürü dünyayan, ol dem yürü dünyayan. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Nice bin yıllık yola bir anda vara gele, nice bin yıllık yola bir anda vara gele. Yunus ey dur kim ola, ol Muhammed dil mutlak, ol Muhammed dil mutlak. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem.
Göz seni görmeli, ağız seni söylemeli, hafıza seni anmak ödevinde mi? Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli, sen Eskimoğulların ısınması, sevgililer mahşeri. Aklım yeni bir akıldır çiçeklerden, mantığım mantığın üstünde yeni, içimde Nuh'un en yeni tufanı, dünyaya ayak basıyorum yeniden. Göz seni görmeli, ağız seni söylemeli, bütün deniz kıyılarında seni beklemeli. Yüzlerce yıl geçiyor, belki bir bulut geçiyor, ben yeni doğmuş bir çocuk gibi, herkesin konuştuğu dilden mahrum ama yepyeni bir dil konuşmanın sevinci. Bütün deniz kıyılarında seni anmalı, sen buzulların erimesi, Eskimoğulların ısınması.
Olsun senin yoluna, adı güzel kendi güzel Muhammed. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna, gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel kendi güzel Muhammed, adı güzel kendi güzel Muhammed. ise olur zevkü sefası. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevkü sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı, 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Adı güzel kendi, güzel Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed.
Eyvallah, ağzınıza sağlık.
Böyle bir potpourri olmuş oldu. Kıymetli Erkan ve dinleyenleri, Hasbihal programımız devam ediyor. Güzel iki tane ilahiyle ve şiirle.
Şiirde Sezai Karakoç'un küçük naatı, ona da selam olsun. Hala hayatta kendisi. Fırsat bulanlar ziyaretine gitsinler bence.
İnşallah. Medeniyet Okulu olarak ne zaman gidiyoruz?
Mayıs ayı içerisinde inşallah, belki fırsat bulursa. Kendisi biraz rahatsız çünkü. Artık sohbetlerini de pek yapamıyor. Ama gidebiliriz. Fındıkzade'de burada, İstanbul'da öyle bir imkanımız da var.
İnşallah. Evet, mümin olanların çoktur cefası.
İnşallah ahirette.
Süreli sefasını, cefasını, sefasını.
Evet, Medeniyet Okulu demiştik. Bağlayacağız demiştik.
Evet, Medeniyet Okulu, sevgili dinleyenler, bilmeyenler için tekrar hatırlatmış olalım. Radyolarını yeni açanlar için Bülent Özdaman konuğumuz. Aynı zamanda kendisi Medeniyet Okulu'nun edebiyat hocası, yazarlık atölyesinin koordinatörü ve hocası aynı zamanda. Medeniyet Okulu 9. sınıflara özel bir program. Şu anda tabii 10. sınıfa geçecek onlar. 9 ve 10'a özel bir program. Haftada 5 saat ders alıyorlar. Artı 1 saatte eğitim danışmanlığı tarzında bir dersleri var. Bu 5 saatin içinde gitar veya ney, bir enstrüman seçiyorlar. Ondan sonra bir yazarlık dersi, bir yazılım dersi. Hatta Yusuf Tatlı da az önce selam yolladı. Kendisine selam ediyoruz. Matematik ve İngilizce. Bu dersler var. Tabii bir dahaki sene tekrar dersler yenilenecek. Farklı derslerle ilerleyecek. Yeteneği mesela hangisinde fazlaysa çocuğun, öğrencinin.
Yani liseye başlayan bir öğrenci çift kanat ediniyor değil mi? Hem tabii beşeri ilimlerinin, beşeri ilimlerin yanında aynı zamanda bir hobi dersi edinmiş oluyor. İki tane kanadı olmuş oluyor. Bizim, ona da selam edelim buradan, genel müdürümüz İdris Topçuoğlu, tek kanatla uçamazsın, çift kanata ihtiyacın var. Çift kanadın olması lazım uçmak için diyordu. Hakikaten Medeniyet Okulu da ikinci bir kanatı lise öğrencilerine kazandırmış oluyor.
Kesinlikle. Bu konuda Bülent Hocam'ın da görüşlerini alalım. Yani zaten projeden başından beri haberiniz var. Kendiniz de içindesiniz.
Yani böyle bir projenin içinde olmak hakikaten çok kıymetli, çok değerli. Sizlerle şu an burada bulunmamıza da vesile oldu. Ben çocuklara imreniyorum. Şu anki gençlere hakikaten imreniyorum. Köyde yetişmiş, köyde büyümüş, sonra taşrada, Erzurum'da yetişmiş biri olarak gerçekten mahrum yetiştik. O zamanlarda bu kadar imkan yoktu. Şu anki gençlere, çocuklara hakikaten hayranım, imreniyorum. Hem sanat anlamında, hem dini ilimler anlamında, hem de fen ilimleri anlamında imkanlar hakikaten çok üst
had
düzeyde,
safa,
had safhada. Yani bizi bir vesileyle dinleyen gençler varsa buradan bu imkanları çok çok iyi değerlendirmelerini istiyorum. İleriye dönük hem dünyayı kavramak, hem kendilerini kavramak, hem de bu dünyayı güzelleştirebilmek ve buna vesile olabilmek için çok kıymetli imkanlar var ellerinde. Belediyeler çalışıyor, başka STK'lar, sivil toplum kuruluşları çalışıyor. Dört bir koldan herkes atölye açıyor, kurslar açıyor, ücretli, ücretsiz.
Ya anı diyecektim, yani birçoğu ücretsiz, birçoğu da temsili ücretle.
Tabii.
Yani yapılıyor bu tarz çalışmaların.
Ama işte bir enflasyona da sebep oluyor mu acaba bu? Yani bu kadar çokluk beraberinde yani olumsuz sonuçlar da getiriyor demek ki. Yani bizim zamanımızda o kadar imkan olmamasına rağmen bazen imkansızlık da bir nimetmiş. Onu da belki söylemek gerekiyor. Ama yani macerasının peşinde koşacak olan, kendi iç sesini dinleyecek olanlar bulacaktır. Yani nereye gitmesi gerektiğini bulacaktır, o kapıları aşındıracaktır, çalacaktır. Bu anlamda imkanların olması da hakikaten çok sevindiriyor. İnşallah nitelik anlamında da gittikçe artar, gelişir. Nicelik çünkü çok had safhada. Nitelik de artarsa hem ülkemiz adına, milletimiz adına hem de dünyayı güzelleştirebilmek adına önemli bir imkan bunlar.
Eyvallah.
Bu vesileyle Medeniyet Okulu'nda lise 1'e başlayan öğrenciler, yani bir enstrüman, liseye bir enstrümanla, yazarlıkla değil mi? Ve yazılımla aynı zamanda normal derslerine katkı sağlayacak bir proje aynı zamanda. Yani düşünsenize lise 1'de hangimiz enstrümana başladık lise 1'de? Siz Süpey'e başlamışsınız değil mi?
Evet tabii ki.
Ben lise...
Hangimiz başlamadık?
Evet, lise 3'te mesela. Ama şöyle bir şey abi. Bizim zamanımızda da hani yine rahat bir gençlik, rahat bir dönem geçirdik ama yine imkanlar kısıtlıydı. Bu kadar yaygın değildi yani. Şimdi düşünsene böyle bir proje. Hepsi beşi bir yerde yani. Hakikaten yani. Şimdi İngilizce öğreneceksin, yabancı dil göreceksin.
Bir de şey, okuldaki İngilizce değil, biraz daha böyle konuşmaya İngilizcesi.
Konuşmaya odaklı.
Evet.
Edebiyat değil de birazcık daha yazı yazmaya odaklı bir yazarlık atölyesi göreceksin. Enstrüman çalmaya yönelik dersler göreceksin. Hep böyle pratiğe dökülmüş dersler.
Yazılım mesela benim çok dikkatimi çekiyor. Çocuklar oyun yapıyorlar, programlar geliştiriyorlar. Yapıyor,
hesap makinesi yapıyor. Aynen. Yani artık biz zaten bu yöne...
Eskiden yani bilgisayar demek bizim için oyundu. Evet. Gerçi bazılar için hala öyle belki ama...
Bazen teneffüslerde görüyoruz ya, her çocuklara bakıyorum oyun atmışlar. Bu noktada unutmadan da söyleyelim. Medeniyet Okulu projesinde başta Kader Yaman hocamız olmak üzere katkısı olan tüm hocalarımızın, belediye yöneticilerinin de
burada ağırladık. Çok teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürümüz Yakup Öksüz Bey.
Ona da selam olsun.
Evet diyerek virgül atıyoruz ve devam ediyoruz.
Yani demem o ki güzel kardeşim bu kadar değil mi imkan var. Hakikaten gençlerimizin de birazcık çaba gösterip geleceğimize aydınlık olması gerekiyor diye düşünüyorum.
Kesinlikle ben de katılıyorum. Evet, Bülent Özdoğan konumuz Erkan Radyo'da hasbihalimiz devam ediyor. Güzel bir ilahi seslendirdik, ardından hoş sohbetimiz devam ediyor. Yazıdan biraz belki konuşabiliriz, edebiyattan. Yazı dünyasına, yazı yazmaya da lise yıllarında herhalde başladınız. Şiirle gerçi ortaokul yılında tanıştım dediniz ama o zamanlar şiir yazmanız devam ediyordu. Bir yandan dergi çalışmalarınız oldu mu hiç o yıllarda belki?
Şöyle.
Çünkü şundan söylüyorum, hani bir yazı belki mesela genç arkadaşlar veya bizim çağımızda da aynı şekilde nasıl yürüyeceklerini belki bilmeleri gerekiyor. O dönemlerde neler yaşadınız?
Yani liseler özelinde eğer konuşacak olursak ben daha çok dergi takip ediyordum ve klasikleri bitirmeye çalışmıştım. Doğu klasiklerini ve Batı klasiklerini. Dergi olarak aklımda yer edinen, özellikle K dergisi aklımda çok yer edinmiş. K dergisini çok takip ederdim. Edebiyat yoğunluklu bir dergiydi. Bir de Mavera, Büyük Doğu, Diriliş gibi dergilerin sahaflarda eski sayıları vardı. Onları bulmaya çalışırdım. Onları okumaya çalışırdım. Lise benim için biraz heybemi doldurma dönemi olmuş oldu. Üniversitede aslında başladım yazmaya, kendimi ifade etmeye. Daha doğrusu yayınlamaya üniversitede başladım. Yani lisede not aldığımı biliyorum, not defterime. Hatta birkaç not defterim vardı. Not defteri biriktirmeyi de çok severdim. Farklı farklı kapağı olan not defterlerini. Ama şu anda biraz daha çağın değiştiğini düşünüyorum ben. Özellikle bloglar, sosyal medya portalları insanların düşündüklerini daha kolay bir şekilde yayınlamalarına vesile oluyor. Bu da tabii yazının kalitesini biraz düşürüyor. Daha nitelikli eserler çıkmasını engelliyor. Ben bu kadar dijital bir çağda olmamıza rağmen kağıtla olan bağımızı tamamıyla kesmememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü daha derinlikli düşünme ve daha derinlikli eser çıkarmaya vesile oluyor. O ortam oluşturması anlamında. Böyle yazı anlamında kısa belki naçizane öğütler verilebilir.
Eyvallah.
Yazı atölyesinde neler yapıyorsunuz hocam?
Yazı atölyesinde benim okulun müfredatından hariç biraz edebiyat tarihimizi hem ta geçmişteki medeniyetimizin köklerinde divan edebiyatını, halk edebiyatını da içine kapsayan edebiyat tarihimizi ilgilendiren bir müfredat çıkardım. Buna Batı edebiyatını da ekledim. Belli başlı sanatları tanıyarak başladık. Şiir, tiyatro, edebiyat, sinema gibi sanat alanlarını tanıdık. Sonra hepsinden çeşitli etüt çalışmalarıyla arkadaşlarımıza eserler verdirtmeye çalıştım. Konuları biraz daha daraltarak onlarla beraber önce o çalışmaları yapıp kendilerinin de benzer ürünler ortaya koymalarını sağladık. Hamdolsun yeterli geri dönüşü aldığımızı düşünüyorum öğrencilerimden. Çok zorlanmadık. Gerek araştırma olsun, gerek şiir, deneme, hatta aralarında sinema kritiği yazanlar bile oldu. Ben çok dikkatimi çekti. İleride onlarla çalışıp, çünkü sinema yazarımız çok az. Özellikle sinemaya Müslümanca bakan sinema yazarımız zaten çok çok az. Belki bu da vesile olur. Buradan sinema düşünürü, sinema yazarı, sinemayı kritik eden önemli insanların çıkmasına da vesile olur. Mesela yazarlık atölyelerinde es geçilir genellikle. İşte tiyatro yazısı, sinema yazısı. Biz bu yöne de eğilmeye çalıştık. O eserlerimizi de topladığımız bir dergimiz vücuda geldi. Tasarımı, her şey bitti. Baskıda yaklaşık 112 sayfalık bir dergi oldu. İçinde Wattpad yazılarını da eleştiren, kritik eden yazılar var. İşte oyunlardaki subliminal, İslamofobik subliminal mesajları ele alan yazılar oldu. Şiirler var, 15 Temmuz şiirleri var, öğrencilerimizin yazdığı şiirler. Biyografiler var, Muhammed Ali'den tutun da Şule Yüksel Şenler'e kadar. Öğrencilerimiz geniş bir portföyde eser yani ortaya koydular.
Çok kısa zamanda çok iyi bir iş çıktı hakikaten. Yani özellikle grafik şeyler de var, tasarımlar, fotoğraflar.
Çizimler var, fotoğraflar var. Yani öğrencilerimiz yani yetenekliymiş de maşallah.
Oraya dökmüş hakikaten.
Evet.
Ve somut bir şey de elimizde çıkıyor ya böyle. O da çok sevindirici bir şey.
Şu an heyecanla bekliyorlar, sürekli de soruyorlar bana ne zaman çıkacak, ne zaman çıkacak diye.
Kumaş, çok güzel kumaşlar var hakikaten. Hı-hı. Yani çocuklar arasında. Hı-hı. Bir ara WhatsApp grubunda Ortodoksların Segah makamında bir ilahisini bulmuşlar. Ayin, yani ilahi dediğim ayinini bulmuşlar.
Eski Bizans müziğinin işte...
Eski yani tabii Ortodoksların Segah ayinini bulmuşlar ve tartışıyorlar. Abi ne kadar bizim ilahilerimize benziyor.
Osmanlı
Segah makamında
çok
Osmanlı
benziyor.
İlahilerine benziyor falan diye.
Evet, 10. yüzyıl, 11. yüzyıl falan o civarlarda herhalde. Cidden o tarz bir ortam var Medeniyet Okulu'nda. Yani bu hem ben bazen mesela yazarlık dersine giriyorum. Şeyde boş dersim olduğu zaman çok... Hı. Keyifle izliyorum. Bazen teneffüs alanına gidiyorum. Tahtaya bir bakıyorum. Beyin haritası, orada bir şeyler, kelimeler falan. Değil mi? Kelimeler üzerinden de biraz dersler gidiyor. Çünkü
tabii,
insan
yani
kelimeyle düşünüyor.
Bu demek evet. Hı-hı. Yani kelimeyi adeta Hazreti Davud Aleyhisselam'ın yani demirle oynaması gibi. Yani yazı bu demektir zaten. Hem kelime dağarcığını genişletmek, hem de kelimelere o kadar vakıf olacaksınız ki adeta oyun oynar gibi kelimelerle oynamanız lazım. Ki lezzetli, okura bir tat veren, damak tadı, güzel damak tadı bırakan bir yazı ortaya çıksın.
Eyvallah.
Tabir yerindeyse yazarlığın altyapısı okumak.
Kesinlikle.
Ve
seyretmek,
onu da,
izlemek, analiz etmek.
Onu da en rahat bu dönemde yapabiliyoruz. Yani hepimiz evet, şimdi hayat telaşesindeyiz. Üniversite bittikten sonra özellikle. Yani çok daha az okuyoruz. Ben özellikle kendi adıma konuşuyorum. Lise yılları veya üniversite yılları hakikaten...
Tabii.
Ben geçen bir parantez yani açmak adına hani Balıkesir'de bir İmam Hatip okuluna gittim, lise proje okuluymuş. Orada diğer söyleşilerimde yaptığım gibi öğrencilere şu 4 soruyu soruyorum. Kağıt dağıtıyorum, sonra onları topluyorum. Hani nasıl bir kitleye hitap ettiğimi görmek açısından. En çok sevdiğiniz bir kitap, en çok sevdiğiniz bir film, örnek aldığınız bir şahsiyet ve hayatınızda yer edinen bir kavram yazın diyorum. Yazıyorlar onlar. Bazısı boş bırakıyor, bazısı yazıyor. Topluyorum onları. Çok ilginç cevaplar geliyor. Mesela kitap, yani hangi kitabı sevdiğini soruyorum öğrenciye. Derinlikli, gerçekten edebi derinliği olan kitap söyleyen çok az oluyor. Daha çok popüler kültürün daha kolay tüketilebilir kitaplarını çok yazıyorlar. Üzülüyorum mesela bunu görünce. Şahsiyet anlamında da öyle ama yine de ümit var olmak lazım. Çok güzel kitapları yazanlar da var. İşlerinde mesela Hasan el-Benna'yı yazanlar olmuştu. İşte Nurettin Yıldız hocamızı ve eserlerini yazanlar olmuştu. İşte örnek aldığı kişi mesela dedem demişti. O beni çok etkilemişti. Böyle güzel parlak çocuklar da var ama ekseriyeti maalesef okumayı artık popüler kültürün daha kolay tüketilebilir ve edebi derinliği olmayan kitaplarıyla
gelip geçici
maalesef
kitaplarla yapıyorlar. Evet, bu noktada sizin derslerinizin interaktif olması çok önemli. Hani kelimeler, bir derste belki bir kelime öğrense değil mi çocuk, ne kadar faydalı olur.
Öğrenir. Ya da şöyle, hani illa çok iyi bir yazı yazmak zorunda değil ama ben de kendimi ifade edebiliyorum. Ya benim de kendi kelime dağarcığımla ortaya koyduğum bir eser var. O özgüveni sağlamaya çalışıyoruz. En azından belki ileride günlük tutar veya bir şekilde dilekçe yazar veya birine mektup yazar veya kendisini ifade etmek zorunda kaldığı bir an gelir başına. O dersin belki öyle bir katkısı bile olsa.
Abi şu an mesela çok özür diliyorum ama mesela kurumsal bir firmaya girdiyseniz, çalışıyorsanız bir mail dili diye bir şey var yani.
Evet.
Yani kibar olman gerekiyor işte. Orada büyük harfle başlayıp küçük harfle devam etmen gerekiyor. Tabii,
yazım
bütün
kuralları.
Harfleri büyük yazmaman gerekiyor. Yani mesela bir mail dili. Hakikaten imza yani kullanman
şekilde,
gerekiyor vesaire yani.
Bir şekilde orada karşına çıkacak
orada
yani.
Orada bile kullanıyorsun yani.
Tabii tabii. Mutlaka.
Veya bir tutanak tutman gerekiyor en basiti.
Evet yani Allah korusun trafik kazası mesela olsa.
Ya ona o daha da yani, şey mesela.
Ki biz yazarlık yani, dersinde bunu da işledik. Evet. Haber metni yazdık mesela öğrencilerimizde. Yine hani ölüm haberi veya işte çok önemli haberleri yazmaya çalıştık, benzerlerini. Öğrencilerimizin birçoğu mesela haber yazmayı daha eğlenceli buldu. Mesela evet, en keyifli derslerimizden biriydi.
Doğrudur. Haber yani hepsinden daha önemlisi belki iletişimimizi güçlendiriyor yani yazı yazmak. Yani kendi duygularımızı da yazıya dökünce daha böyle farklı bir duygu. Hatta bazen mesela bazı insanlar her gün sabah yapacaklarını, işte yakın planlarını, işte kısa vadeli planlarını, uzak vadeli belki yıllara dağıttığı planlarını yazarlarmış.
Ben yazmayı bir aynaya benzetiyorum. Mesela öğrencilerimizden öyle bir geri dönüş alınca bir kez daha inanmış oldum. Öğrencilerimiz şunu dedi: ya hocam, nelerden hoşlandığımı hissetmeye başladım, nelerden nefret ettiğimi hissetmeye başladım, kelime dağarcığımın ne kadar olduğunu gördüm, ne kadar az kelime biliyormuşuz diyenler oldu. Yazı bir ayna yani bir anlamda. Günlük hayatta pek dikkat etmediğin şeylere dikkat etmeye başlıyorsun yazmaya başladığın zaman. Çünkü hani Kur'an-ı Kerim'de de öyle bir ayet var, biraz tevil etmiş olacağım ben. Hani yazın diyor Cenab-ı Hak, yazın yani kayıt altına alın.
Bakara suresinde bir ayet, noter ayeti diye diyorlar ona yani, yazışmayla ilgili Cenab-ı Hakk'ın
yani
bir sayfa boyunca.
Evet. Kayıt altına alın, onu yazın, yazılı halde bulundurun gibi bir telkini oluyor Cenab-ı Hakk'ın. Ama ben oradan şunu çıkarıyorum, hani günlük hayatta yazmak, not almak, kayıt altına almak insana adeta bir ayna görevi görüyor ve o gün ne yaşadı, nelere tanık oldu onu görmüş oluyor.
Kesinlikle. Teşekkür evet. ediyoruz. Güzel, hoş bir sohbet oldu. Yazı üzerine, sinema üzerine konuştuk. Belki birçok konuya da giremedik. Ama programımızın saati maalesef bir saat kısıttı. Programımızın sonuna doğru gelmiş olduk. Medeniyet Okulu öğrencilerine, bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Hepsine selam ediyoruz.
Eyvallah.
Hocalarına, tüm dinleyicilerimize selam ediyoruz. Güzel bir şiirle mi yine bitirelim Bülent Hocam? Sizden bir
olur,
şiirle alalım.
Olur, eyvallah.
Biz burada dinleyenlerimize
veda etmiş olalım.
Size de teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza.
Eyvallah, ben teşekkür ediyorum. Dinleyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Buradan selam ediyoruz bizleri dinleyen, tanıyan dostlarımıza. Ah Muhsin Ünlü mahlasıyla bizim aynı zamanda sinemacı Onur Ünlü, Resulullah'la benim aramdaki farklar.
Evet, çok sevdiğimiz bir şiir. Hepinize hayırlı akşamlar diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Biz Bülent Özdaman'a bırakıyoruz şiirle.
Evet.
Veda ediyoruz sizlere.
Hayırlı geceleriniz olsun efendim.
Resulullah süper bir insandı. Ben o kadar değilim. Resulullah yolda Ebu Bekir'i görse, "Esselamu aleyküm ya Sıddık" derdi. Ben yolda Ebu Bekir'i görsem tanımam. Resulullah asla yalan söylemezdi. Ben annem ölürken hiç ağlamadım. Ben annem ölürken çok ağladım çünkü. Annem gırtlağından hırıltılar çıkarırken nasıl terliyordu görmeliydiniz. Resulullah Azrail'i yolda görse tanırdı. Ben Azrail'i annemin yanında görseydim ona bir çift lafım olurdu. Derdim ki şimdi yani affedersin ama o sıktığın annemin gırtlağı. Resulullah olsa ona bunları söylesem o bana gülümserdi. O bana gülümserdi, ben ona derdim ki anam babam yoluna feda olsun ey Allah'ın Resulü. Fakat şu koca melek annemin gırtlağını sıkıyor. Bir şeyler yapamaz mıyız? Resulullah orada olsaydı annemin elini tutardı. Derdi ki, kızım ha gayret. Ben orada olsaydım annemin elini tutardım ve derdim ki, anneciğim ölmesen. Ben oradaydım annemin elini tuttum ve dedim ki, anneciğim seni ben. Annem döndü bana bir baktı, o bakışı görmeliydiniz. Resulullah o bakışı görseydi merhametten ağlardı. Ben o bakışı gördüm, haşyetten bayılacaktım ama annem elimden tuttu. Anneler ölürken bile çocuklarının ellerini bırakmıyor, ne tuhaf. Resulullah çok şanslı bir insan. Annesi öldüğünde o küçücüktü. Benim annem öldüğünde ben küçücük değildim. Zaten şanslı birisi de değilimdir. Filmlerim iş yapmaz. Annem daha yeni öldü, fazla uzaklaşmış olamaz. Olamaz dedim, annem son nefesini alıp da vermeyince, verse de ben alsam onu, içim ferahlasa, siz de görseniz. Resulullah tutsa annemin elinden, birlikte geçseler çölü. Nasıl olsa Resulullah da ölü, annem de ölü.